Kendinizi şu anda siyasette nerede konumlandırıyorsunuz?
Olduğum yerde.
Benim siyasette hayatım hep normalin içinde oldu yani. Recep Tayyip Erdoğan sana görev verdiği zaman iyi. Recep Tayyip Erdoğan seni görevden aldığı zaman kötü. İnsan kırdı.
Ankara denildiğinde Melih Gökçek hep akılda ve siyasette unutamayacağımız aslında yıllar yaşadık. Siz görevi bıraktınız, Mansur Yavaş Ankara'yı kazandı. Kendinizi şu anda siyasette nerede konumlandırıyorsunuz?
Olduğum yerde. Sen nasıl görüyorsan öyle.
Hayır, şöyle mesela AK Parti'den, AK Parti ile siyaset yolunda yürümeyi bırakanlar, farklı siyasi partilere geçenler, yeni siyasi oluşumlar kuranlar, bunları gördük. Melih Gökçek şu anda AK Parti'de aktif olarak bir görevde değil ama sonuç olarak Ankara ile ilgili her alanda da topa girmeye çalışıyor. Mansur Yavaş'la mücadele ediyor. Ya, sanki normalin dışında bir olay var burada yani. Sizin
benim siyasette hayatım hep normalin dışında oldu yani. Melih Gökçek normal bir siyasetçi değil. Onun için de bu gayet doğal, gayet doğal. Ben o diğer arkadaşların yaptıklarını kesinlikle tasvip etmiyorum, onu söyleyeyim yani. Recep Tayyip Erdoğan sana görev verdiği zaman iyi. Recep Tayyip Erdoğan seni görevden aldığın zaman kötü. İnsan kırgınlık duymaz mı? Duyar. Kötü diyemez. Olmaz.
Bir gün tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti içerisinde aktif olarak görev alacağınızı düşünüyor musun?
Ya nasip. Onu Türkiye'de tek tespit edecek olan kişi var. O da Recep Tayyip Erdoğan.
Bununla ilgili sizin bir girişiminiz olacak
Hayır.
mı?
Hayır.
Herhangi bir şekilde girişim olmayacak
Hayır.
mı?
Hayır.
Şimdi sizinle ilgili bu Murat Ağrel'in yazdığı bir kitap var. İçerisinde sizden bolca bahsediyor. Parsel Parsel kitabın ismi de. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
O kitabı o yazmadı. O bir anonim bir kitap. Özellikle birileri tarafından yazdırıldı. Birileri tarafından yazdırıldı. Onun için yani ciddiye almaya gerek yok.
Birileri...
O kadar enteresan ki yakında görürsünüz. Kitapta başka şey yazıyor. Aynı şeyi televizyonda başka türlü anlatıyor. Çünkü malın sahibi değil. Emanetçi olunca bu kadar oluyor. Göreceksiniz nasıl rezil olacak.
Siz diyorsunuz ki Murat Ağrel'e bu kitap başkaları tarafından yazdırıldı veya bu notlar başkaları tarafından verildi.
Kendisinin tabii mutlaka içine katkısı olmuştur da. Ama notlar başkaları tarafından eline verildi. Zaten baktığınız zaman ben yeni tetki etmeye başladım kitabı. Gazete küpürlerinden oluşuyor. Yani kitabın 1/3'ü gazete küpürü.
Evet.
Başka bir şey değil. Yani bunlar bunun öğrendiği, bunun özel bir araştırma falan yaptığı bir halt değil. Gazete küpürlerinden toplamış, oraya kendi malımı gibi koymuş.
Siz siyasette hep sıra dışı bir isim oldunuz yani. Gerek verdiğiniz tepkiler, gerek yaptığınız organizasyonlar veya Ankara'yı zaman zaman tanıtmakla ilgili yaptığınız çalışmalar. Şu anda Mansur Yavaş'ı birçok AK Partili de övüyor zaman zaman. Diyorlar ki işte ya bak iletişimde başarılı bir yol yürümeye çalışıyor. İşte hiçbir medyaya çıkmıyor. Köydeki...
Onu söyleyeyim, önce medyaya çıkmıyor. Medya ajansı müsaade etmiyor. Çünkü çıktığı zaman dökülüyor. Döküldüğü için yasaklıyorlar.
Ya bunu bir şey diyorsunuz. Plan dahilinde diyorsunuz yani.
Kendi planı değil. Ajansının planı. Onun hayatı zaten ajansıyla beraber gidiyor. Ajans şunu yap diyor, onu yap diyor. Yani şimdi çıkma dediler, çıkmıyor. Yani deseler ki takla at, takla atar. Yeter ki ajansı desin.
Mesela Melih Gökçek şunu diyor mu? Yarın seçim olsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan da beni Mansur Yavaş'ın karşısına aday olarak gösterse, Ankara'yı kazanırım diyor musunuz?
Allah'ın izniyle, hiç şüphen olmaz. Allah'ın izniyle.
Peki bunun için bir çalışma hazırlık var mı?
Hayır. Sadece...
Sizin Twitter hesabınıza baktığımızda hep Ankara ile ilgili tweetler var genel olarak.
Evet.
Ankara'dan bir türlü kopmadınız.
Evet.
Yani zaten hazırım demek mi aslında bu?
Hayır. Şimdi birincisi şu. Bol miktarda iftira atıyor. İnanılmaz iftira atıyor. İftirasını yakalıyorum. Diyorum ki Mansur'a, bunu ispat edersen ben siyaseti bırakıyorum. Yoksa sen istifa eder misin diyorum. En az ben bu teklifi mübalağa etmiyorum. 10 defa 15 defa yaptım. Adam kıyısından geçmiyor. Gel televizyonda tartışalım diyorum. Madem doğruyu söylüyorsun.
Evet.
Bir sen sor bir ben sorayım. Bir sen sor bir ben sorayım. Saatlerce yapalım bunu. Ondan sonra millet de bizim hakkımızda karar versin. Bütün dokümanlar senin elinde.
Mesela böyle bir şey yapsanız moderatör kimi istersiniz?
Kim olursa olsun.
Aklınızda mutlaka birisi vardır yani. Mesela siz şimdi daha önceden böyle bir Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla karşılıklı bir diyaloğunuz olmuştu.
Hmm.
O zaman galiba CNN Türk'te mi yayınlanmıştı o? Kanal D ortak yayını mıydı? Bağcılar'da, Doğan Medya Center'daydı o zaman. Hı-hı. Hatta bu elektrikli sayaçlarla ilgili falan durumdu. Orada moderatör Uğur Dündar'dı.
Mesela... Uğur Dündar düzgün bir moderatörlük yapmadı. Önceden oturmuş gelmişler bir araya konuşmuşlar filan. Onun için o biraz danışıklı dövüştü.
Mesela bugün böyle bir dese ki Mansur Yavaş, tamam çıkıyoruz, kanalı da sen ayarla, moderatörü de sen ayarla. Kim olsun isterdiniz? Aklınızda mutlaka bir isim vardır.
Yok bir şey. Buket'ten çıkmıştık geçen gün. Gayet güzel yaptı kızcağız. Buket programına çıkalım.
Buket Aydın, tamam.
O da zaten davet etti kızcağız.
Karşılıklı konuşmaya Buket Aydın'ın programına çıkabiliriz diyor Melik Gökçek. Mansur Yavaş'ı ısrar...
Sen de idare edersen olur da gelmez.
Biz daha küçüğüz ya. Bizi saymayabilirler oralara yani. Siz ısrarla Mansur Yavaş'ı bu tartışmanın içine çekmeye çalışıyorsunuz. Bu mindere çekmeye çalışıyorsunuz. Gel yüzleşelim, gel ekrana çıkalım. Gel televizyona çıkalım. Ben senin istediğin yere geleyim falan. Israrla gelmiyor. Bir gün sizin karşınıza çıkacağını düşünüyor musunuz? Yani, yoksa bu bir politika mı? Zaten çıkmıyor, sürekli davet edeyim, yıpratayım politikası mı?
Hayır. Yüzde kaç ihtimal diye bir yüzde verirsen, yüzde bir ihtimal derim. O da yok dememek için yani. Olmaz olmaz dememek için. Yoksa çıkma ihtimali sıfıra yakın yani. Çıkmaz, korkar. Cesareti yok. Ve onun hakkında ben o kadar çok söyleyeceğim laf var, o kadar çok göstereceğim belge var ki oradan çıkarken perişan olur yani. Siyasi hayatı da biter. Bir seferde Allah'ın izniyle. Bir seferde. Bir seferde değil. Oturalım 3 saat, 5 saat bir program yapalım. Siyasi hayatı Allah'ın izniyle biter.
Çok iddialı söylüyorsun.
Tabii Allah'ın izniyle. Mümkün mü?
Siz geçen gün Ankara İl Başkanlığı'nın kongresine katıldınız. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı sizin adınızı anons edince bayağı alkış oldu. Yani en azından diğer isimlere göre biraz daha fazla bir alkış söz konusuydu. Ne hissettiniz orada? Mutlaka bir şey hissetmişsinizdir.
Şöyle, özellikle partimin mensubu olan orada delegeler var. Bir de işte mahalle temsilcileri, gençlik kolları, kadın kolları, teşkilatın değişik kademelerinde olan arkadaşlar. Onlardan gelen alkış beni inanılmaz mutlu etti. Neden mutlu etti? Demek ki bir iz bırakmışız orada. O izi görünce çok mutlu oldum. Aşırı mutlu oldum.
Şu an hala AK Parti içerisinde mevcut siyasete devam eden ama sizin kırgın olduğunuz isim var mı?
Olmaz mı? Yalan mı söyleyeyim yani şimdi?
Peki bu kırgınlık nasıl biter? Çünkü biraz da hissediliyor aslında. Yani sizin işte bir dönem Twitter'la ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın şikayet ettiklerini falan biliyoruz.
Tek bir şartla biter. Bana karşı yapmış oldukları haksızlıkları ve hataları kamuoyuna itiraf ederler. Gel helallaşalım derler. Ben kolay helalleşirim. Şey etmem yani. Kin tutmam ben. Yeter ki kabul etsin karşı taraf.
Sizce AK Parti'nin içerisindeki bazı isimler şunu diyor mudur? Ya keşke biz o dönem Melih Gökçek istifa ederken biraz arkasında dursaydık, istifa etmeseydi veya
bilmem.
İstifa ettirilirken burada bir şimdi, rolümüz olsaydı falan.
Tabii bir kısım
genel
merkezde bir takım arkadaşlar benim istifam için kulis yaparken tam tersine benim gitmemem için de gayret edenler oldu. Oldu. Tam tersine oldu. Ama o günün şartlarında öyleydi. Tayyip Bey'in takdiri. Ben kesinlikle Tayyip Bey'i suçlamıyorum. Yani Tayyip Bey planlayıp da beni almadı.
Siz zaten öncesinde bizi ziyaret ettiniz.
Hayır, ne derler ona? Parti içindeki belli bir ekibin benim partide bir görevde kalmamı istememeleri dolayısıyla bu iş oldu.
Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'la karşı karşıya gelseniz, böyle bir baş başa görüşme olsa, ona en çok hangi konuya dikkat etmesini rica ederdiniz?
Şahsımla ne ilgili?
Genel olarak yani.
Yani siyasetle ilgili mi?
AK Parti içerisindeki
politikalarla ilgili mi?
AK Parti içerisindeki işte insanların birbirini şikayet etmesi.
Ben bir şey söyleyeyim. Ben genel başkanımla, cumhurbaşkanımla zaman zaman görüşen birisiyim. Görüştüğüm zaman da fikirlerimi her zaman söylemişimdir. Ama o söylediklerimi dışarıda hiçbir zaman paylaşmadım, paylaşamam da. Yani liderine gidiyorsun, arz ediyorsun, söylüyorsun. Sayın Cumhurbaşkanımız bir şeyler söylüyor, sen bir şeyler söylüyorsun karşılıklı. Ben Cumhurbaşkanıma böyle dedim, o da böyle dedi. Bu yakışık almaz. Hoş değil, şık değil.
Sizin tabii beraber katıldığınız televizyon programları falan da var.
Geçmişte tabii.
Geçmişte tabii. O tartışmaların da yaşandı tabii, değil mi? Tabii. Elbette ki siyasetin acı yüzü, birlikte yol yürüdüğünüz Kadir Bey de vefat etti.
Bak size enteresan bir şey anlatayım. İlk defa bu tarihi bir gelişme. Buyurun. Çok hoşuna gidecek senin de. O hani birlikte gitme olayımız var ya. Evet. Zileli'yle. Bir tartışma programımız olmuştu. Zileli ile tartışma programımızda Zileli yalan yanlış şeyler söyledi. Ondan sonra biz de ondan sonra onu hem Tayyip Bey hem belgeledik. Bir film haline getirdik. Karşı bir şey olarak.
Savunma olarak.
Savunma olarak tabiri caizse vatandaş görsün, takdir etsin diye. Hoca çok kızmış Zileli'ye. İftira attığı için. Çıkmayın o adama dedi. Rahmetli Erbakan hocam. Hmm. Çıkmayın o adama dedi. Ya hocam şimdi çıkmazsak iyi olmaz dedim. Tayyip Bey de aynısını söyledi. Yani bir çıkmamız lazım. Madem bize bir meydan okudu, o meydanı okumayı, görmeyi, kamuoyu da görmesi lazım. Görmesin. O günün şartlarında televizyon çok önemli bir iş. Bugünden daha önemli bir iş. Yani az çünkü televizyon.
Çünkü şöyle seyreden. Başka mecra yok zaten. Evet. Bir gazete var. Gazetede evet. Her günübirlik evet. Şey olmuyor yani.
Size bir şartla müsaade ederim dedi rahmetli hocam. Çıkacaksınız, filminizi göstereceksiniz. Filminizi göstermezseniz ayrılacaksınız oradan dedi. Biz de başımız üzerine hocam dedim siz emrediyorsunuz. Tayyip Bey de aynısını.
O film yayınlanmadı galiba değil mi?
Yayınlamadı.
Tabii siz de zaten sonra
Girsen Twitter'da seyredersin. Evet, evet. Ondan sonra biz de onun üzerine terk ettik. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Tabii hocamın bize bu söylediğini kamuoyu bilmiyor. Bak ilk defa duyuyor. Hı. Ama vatandaş da bilmiyor tabii. Televizyondan ayrılırken öylesine bir kalabalık vardır ki inanamazsın yani. Ortalık yıkıldı.
Evet.
Ondan sonra ben ertesi sabah bindim uçağa geldim. Havaalanından bir karşılama oldu. Aman yarabbi. Yani o tarihte o iş o kadar önemliydi ki. Tarifi mümkün değil o günün şartlarında.
Bir de şey vardı tabii orada yani imkansal olarak muhafazakar camianın kendini ifade edebileceği çok mecra da yoktu. Siz orada ciddi bir mağdur olma durumunuz da vardı yani. Sizin çünkü bir şeyi talep ediyorsunuz. Elinizde bir done var. Kardeşim bunu yayınla diyorsunuz. Ve bunu yayınlamıyor. Yani. Ya da işte ötelemeye çalışıyor falan.
Çünkü yayınlasa bitecek adam. Kalmayacak. Tuzdan buz olacak. Kendi de biliyor. Mesela, tıpkı Mansur gibi yani.
Ümit Zileli ile hiç görüştünüz mü o süreçten sonra? Bir diyalog oldu mu?
Hiç yüz yüze gelmedik. Beyaz TV'de programlara çıktı. Oğlumdan çıktı.
Artık Osman Gökçe'nin klasmanı mı diyorsunuz?
Yok klasmanı değil. Klasmanı değil de o anlamda kullanmadım yani. Herkes kendi hayatını
siz
idam
mesela
ediyor.
Burada ilginç bir hikaye var. Yani sonuç olarak Ümit Zileli'nin size haksızlık yaptığına inanıyorsunuz o dönemlerde.
%1 milyon.
Ve şu anda Beyaz TV'ye çıkmasına müsaade ediyorsunuz.
İşte demokratlık anlayışı. Ben etmiyorum. Osman ediyor. Benimle ilgisi yok. Hiç karışmam ben şeye.
Size sorsaydı.
Oğluma ben katiyen karışmam işine. Şunu
ama
yap,
başarılı
yapma.
Bir televizyoncu bence konuşturuyor ya. Yani.
Çok başarılı.
Size sorsaydı çıkarayım mı ne diyorsunuz falan diye. Ne diyeyim? Ümit Zileli. Yani sizin fikrinizi alsam.
Ya ona karışmam ben. O şeyin takdiri ya. Osman eğer televizyonda başarılı olduysa kendisine karışılmadığı için, kendi başına buyruk bir adam olduğu için. Ondan dolayı ben şey etmem, karışmam. Uygunsa, kendi uygun görüyorsa çıkartsın, uygun görmüyorsa çıkartmasın. Çünkü bende onun televizyon deneyimin %1'i yok. Evet. Ben televizyoncu değilim, ben siyasetçiyim. Yani gerçekten televizyondan çok iyi anlıyor.
Siz duygusal biri misiniz? Yani genel böyle.
Yakın çevrem öyle der.
Hiç ağlar mısın? Mesela siz en son ne zaman ağladınız?
Ağlanmaz olur. Ağlanmaz olur mu hiç? Söylemeyeyim be.
Bir taraftan da şey var ya hep böyle. İnsanlar sizi...
Yani benim ağlamam şeyli değil. Dünyevi sayma.
Ankara Belediyesi'ni özlüyor musunuz? Mesela Ankara Belediyesi'nde en çok neyi özlüyorsunuz? En çok hangi hizmeti yapmayı özlediniz insanlara?
Ya benim Ankara Belediyesi'ni kaybetmemde en büyük üzüldüğüm konu Kur'an Mucizeleri Müzesi'ne başlamıştım. Onu bitiremem. Ona çok üzülüyorum. Kur'an Mucizeleri Müzesi'ni bitirseydim yani dünya tarihine geçecek bir olay olacaktı.
Ben Anka Park'ı dolaştım. Gezdim yani. Şimdi birçok insan ya ne gerek var diyor. Birçok insan da aslında çok iyiydi diyor falan. Ankara sonuç olarak işte bu çevre illere de merkez bir yer. Yani. Ve oradaki ürünler şu anda işte oyuncaklar bir şekilde paslandılar. Farklı yerlere gönderildiler. Depolara kaldırıldılar. Haberlerde zaman zaman çıkıyor. Ne hissediyorsunuz?
Söylediğiniz için içerisinde açıklığa kavuşturulması gereken birkaç husus var. Birincisi çürüme mürüme falan yok. Normal bakımlarını yaparlarsa harika oyuncaklar.
İşte bakılmadığı için paslanıyor falan.
Ben Beyaz TV'ye işte 2 ay önceden başlamak suretiyle 4 sefer çıktım üst üste her hafta. Çıktığımda da özellikle Anka Park'la ilgili gerçek görüntüleri gösterdim. Siz seyrettiniz mi bilmiyorum. Gerçek görüntülerle o piyasaya sunulan görüntülerin alakası yok. O depo denilen yer bazı fazla malzemelerin konulduğu hatta o dinozorların bir kısmı Atatürk Orman Çiftliği'nin hayvanat bahçesinden sökülüp oraya getirilen şeyler, dinozorlar. Hmm. Biz toplamda bakacak olursan 330 tane dinozor getirdik aldık. Hani bir bir dinozora 10 milyon lira dediler. Hatırlar mısın? Milliyet Gazetesi manşet etti. Toplam 330 tane dinozor artı bir de o dinozor parkının içerisine kurulan ağlar var. Tavanlar. Hani şu savaşta mavaşta kullanılan delikli delikli olur
evet,
ya.
Evet.
Onlardan var. Tamamen parkın içini örtecek kadar. Tamamının bize maliyeti 4 milyon 200 bin lira mı ne? 4 milyon 200 bin lira. Ama bakarsan bir tanesine 10 milyon dediler.
Hmm.
Yani iftira atıyorlar. Yalan söylüyorlar. 4 milyon lirayla o şimdi 750 trilyonu pardon 750 milyon doları birbiriyle örtüştürüyorlar. Tamamen bir algı yönetimi yapıyorlar. Yalan söylüyorlar. Park dünyanın tartışmasız en güzel parkı.
Çok büyük bir alana inşa edilmiş.
Tabii.
O roller coaster'lar
falan. Roller coaster 14 tane roller coaster var ya. Dünyadaki rekor 16 tane. 14 tane roller coaster var. Hatta ben 2-3 tane daha koyup dünya rekorunu alıp her tarafta nam olsun diyordum. Aşmak, yürütmek nasip olmadı. 1217 tane oyuncak var. Sen git Disneyland'da 70 tane, 80 tane görürsün. Ben öyle dedim ki o parkın içerisinde aslına bakarsanız 4-5 tane park var. Parkın içinde tema park olarak.
Evet.
Dünyada yani bunu 5'e böldüğün zaman her biri tek başına işleyen parklar var. Bu müthiş bir olay.
İyi bir metrekareye yayılmış bir alan orası.
Tabii 1 milyon 300 bin metrekare. Yani şimdi bu kadar büyük olan bir alanı, burada çalışan bir yeri, Ankara'nın turizmini yaşatacak olan yeri öldürmek için hem Mansur Yavaş hem Mustafa Tuna elinden gelen her şeyi yaptı.
Acaba seçmen sizden şöyle bir şey bekliyor olabilir mi? Ya tamam, Mansur Yavaş Ankara'nın şu an mevcut belediye başkanı, seçilmiş belediye başkanı. Sonuç olarak rakibini Sayın Özaseki'yi mağlup etti. Belki siz olsaydınız bu fotoğraf değişebilirdi. Ben o kanadayım gerçi, yani onu birkaç röportajda da söyledim. Yani siz eğer Mansur Yavaş'la yarışıyor olsaydınız belki böyle bir sonuç çıkmayabilirdi. Ama sonuç olarak şu anda Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız. Şimdi sizin fotoğrafa baktığımızda siz hep Mansur Yavaş'ı eleştiren noktadasınız. Acaba arada bir yaptığı güzel işleri de alkışlamak sizi seçmen gözünde daha inandırıcı kılmaz mı?
Mesela ne yaptı güzel?
Yani ben Ankaralı değilim. İstanbul'la ilgili söyleyebilirim mesela eksileri artıları ama Ankara'yı bilmiyorum. Sadece dışarıdan bir göz olarak söylüyorum.
Bak, Ankara'dan güzel bir şey, 2 seneden beri Türkiye'de yaşayan birisin, Ankara'yı, İstanbul'u gözleyen bir, gözlemleyen bir gazetecisin, herhangi bir şey bilemiyorsun. Sen itiraf ediyorsun.
Şey yaptı ama
teşekkür
mesela.
Ediyorum söylediğin için.
Çocuklara internet götürdü ya.
Ne o... götürdü? Onun aslını biliyor musun?
Ama şimdi ya sayın başkanım.
Bir dakika ya, bir saniye. Ya arkadaş bak, bu adamın yaptığı bir şey var, sen de bunun tesirinde kalmışsın. Nedir bu? Algı yönetimi. Mış gibi yapıyor. Mış gibi. O ajansı var ya. O ajansı bunu abartıyor. Yok ortada bir şey. Köylere internet götürdü. Köy odasına koydu. Bütün çocuklar oradan interneti alacaktı. 10 metre mesafeyi çekiyor. Köyün hiçbir tarafında çocuklar faydalanamıyor. Röportaj yaptı. Beyaz TV gösterdi bunu. Bizzat çocuklar kendisi söyledi. Aileler kendisi söyledi. Muhtar dedi ki oraya kapattık duruyor dedi. Kimsenin geldiği gittiği yok. Pandemi var. Çocukları bir araya getirip köy odasına oturtmak mümkün mü? O zaman zaten giderler okula. Okulda yaparlar bu işi.
Evet.
Dolayısıyla çocuklar gidip köy odasında bundan yararlanamıyor. İnternetin mesafesi 10 metre.
Mesela böyle bir şey var ise bunu sadece Beyaz TV iktidara yakın diğer medya...
Bilemem. Onu, o televizyonların takdiri. Ben bir şey diyemem yani. Ama aynı şeyi ben yapsam bütün muhalif şeylerin hepsi birden ortaya kalkar. Hepsi birden. Ama işte böyle kısmet. Ben de tek başıma muhalefetimi yapıyorum. Gerçekten ciddi olarak söylüyorum.
Vallahi sizde ben şunu görüyorum. Yiğit düştüğü yerden kalkar diye tek başınıza evet. Top tüfek evet. Mücadele ediyorsunuz yani.
Ve bir şey söyleyeyim. Gerek Mansur Yavaş'ın gerekse belediyedeki çalışanların benim attığım tweetlerden hem vallahi hem billahi kimyaları bozuluyor. Bak yemin ediyorum.
Ama bir şey söyleyeyim. Şimdi Melih Gökçek de yani ya kimyaları bozuluyor mu bilmiyorum da.
Hem de nasıl?
Yani Melih Gökçek tweet atıyor sonuçta. Bir hatır sayılır da bir takipçisi var ve eski hani eskiden bu yana Twitter'ı da çok aktif kullanan birisiniz yani. Hı hı. Size partiniz içerisinden ciddi eleştirilerin gelmesine rağmen
evet.
Twitter'ı hiç bırakmıyorsunuz. Sonuçta siz biriyle ilgili tweet atınca o bir tedirginlik olur.
Şimdi bir şey söyleyeyim.
Yani.
Benim partimin içinde attığım tweetlere muhalefet yapanlar, beni kıskananlar. Başka bir şey değildir.
Var mı mesela? Kulağınıza geliyor mu?
Ya olmaz olur mu? O detayına girmeyelim konuyu. Ben şöyle bir anımı anlatayım size. 15 Temmuz'dan önce, pardon özür dilerim. Gezi olaylarından önce, çok özür dilerim. Gezi olaylarından önce partide beni şikayet ediyorlar Sayın Cumhurbaşkanı'na. Diyorlar ki bir belediye başkanı Twitter'la niye uğraşıyor? Kamuoyunda bu yanlış diyorlar. Belediye başkanını bir noktada halkın gözünde düşürüyor. Melih'e söyleyin, Melih bu Twitter işinden vazgeçsin. Konuşurum ben Melih'le diyor Tayyip Bey. Bir ay sonra şey oldu, konuşmadı benimle. Bir ay sonra şey oldu,
Gezi
olayı. Gezi olayını ben iki şekilde mücadele ettim. Twitter'dan mücadele ettim ve o zaman zaten patladı benim takipçi sayım. Evet. İki, 55 tane televizyona çıktım. 55 derken 20 televizyona, 30 televizyona bir arada Anadolu televizyonlarını, evet, onu bir tane sayıyorum yani. Öyle 55 sefer çıktım. Yerel ve ulusal televizyonlara.
Siz 15 Temmuz'da da çok bağlandınız ya. Ben hatırlıyorum o gece yani.
18 defa.
İlk bağlananlardan biri de sizdim.
İlk bağlananım. Bir numaralı bağlanan kişi benim televizyonlara. İlk defa canlı bağlanan kişi de...
NTV'ye mi çıkmıştınız
Osman.
Siz?
Hayır. Beyaz TV'ye çıkmıştım.
Beyaz TV'ye çıktım.
Beyaz TV'ye çıktım.
Ha, sonra da Osman... Evet, Osman
canlı çıktı. Evet, Tayyip Bey'den önce Türkiye'de televizyonlara çıkan 4 kişi vardı. Yani daha Tayyip Bey sağ mı, Allah korusun vefat mı etti, kimse bilmiyor. O dönemde çıkan 4 kişi vardır. Evet. Ve davet eden. Benim başbakan Binali Bey, efendime söyleyeyim İstanbul İl Başkanı 3, benim oğlum Osman 4. Ondan başka çıkan hiç kimse olmadı. Evet. Tayyip Bey'in sesini duyduk, ondan sonra çıkıldı.
Şimdi siz AK Parti kurulduğu günden...
Ha, demin söze özür diliyorum. Sözün arasına girildi. O beni tenkit eden arkadaşlarım var ya, biliyorum birçoğunu. Evet. Kaç tanesi şunu da yaz Melih, bunu da yaz diye bana tweet attırdılar o şeyde.
Öngörü çok önemli bir şey. Ha,
bizim sağ cenahta şey işini, ne derler ona, Twitter işini gören ilk adamım ben.
Ama zaten şöyle bir şey var. Bugün Z kuşağının büyük bir bölümü sizden haberdar. Neden? Çünkü o işte Ahmet Hakan'la falan böyle tatlı tatlı atışmalarınız, bazen ciddi atışmalarınız. Hatta bazen siz birbirinize bayağı küsüyordunuz yani, biz öyle hissediyorduk. Sonra bir şekilde bir sihirler sizi barıştırıyordu falan. Ama bence Türk halkının şu an bunlara çok ihtiyacı var, biliyor musunuz?
Evet.
Yani bu...
Tatlı atışma güzel bir şey yani.
Kesinlikle öyle.
Esmiyle takıl birbirine. O bana takılsın. Ben, ne olur yani, millet gülüyor. Hoşuna gidiyor. Aynen. Hatta bizim de hoşumuza gidiyor.
Mesut Yarın programına konuk olmuştunuz.
Ya.
O da bayağı bir takip edilmişti yani.
Onun öyle güzel bir programı var ki. Şimdi yanımda giderken 4 tane mi 5 tane mi 5 tane galiba, yanlış hatırlamıyorsam, şimdi zaman geçti. Hediye götürdüm şeye.
Ahmet Hakan'a.
Ahmet'i. Beti benzi attı. Ekranın karşısında kaçmam mümkün değil. O burada burada. İçinden ne çıkacak? Her seferinde açıyorum. Böyle nasıl bakıyor? Açın şeye bakın. Nasıl bakıyor? İnanamazsın yani.
Vallahi ben şahsen özlüyorum o atışmaları ya. Bir gün belki tekrar yeniden onlara dönersiniz diye düşünüyorum yani.
Yenes.
Ahmet Hakan'ın dışında tabii yeni atışacağınız isimler de bulmanız lazım ama.
Yani
sahaya yeni
Ahmet'le
kazandıracağınız...
bir şeyimiz var. Hukukumuz var. Hani halk arasında öyle der ya, hukuk, ta Kanal 7'den gelen bir hukukumuz var.
Siz AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana, öncesini saymıyorum, bu partinin içerisindesiniz. Hala da bu partinin içerisindesiniz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yol yürüyorsunuz. Son dönemde parti içerisinde çok...
Cumhurbaşkanımı inşallah yeniden genel başkan seçeceğim ayın 24'ünde.
Siz tabii oyu da kullanabiliyorsunuz, delegesiniz.
Delegeyim yani. Tabii.
Parti içerisinde şöyle şeyler oluyor işte, bir il başkanlığı için çok fazla kulis yapan isimler, o öbür taraftan başka şeyler. Yani bir tür tartışmalar alt tarafta konuşuluyor. Bunlara üzülüyor musunuz?
Tabii, üzülmez mi?
Ankara demişken şunu da soracağım size. Turizmle ilgili sizin tabii farklı şehirlerden buraya işte gençleri özellikle çekmek için, özellikle hafta sonlarında falan Anka Park falan iyi projelerdi. Bir gün yeniden Ankara'ya bismillah derseniz Anka Park ve diğer yarım kalan projelerle ilgili düşünceniz nedir? Anka Park yeniden hayata geçecek mi mesela?
Yani şimdi öyle bir durum olmadığı için yorum yapmayayım. Ama şunu söyleyeyim.
Ama varsayım bir, efendim, konuşabiliriz.
Hayır, şöyle bir şey söyleyeyim. Bir belediye başkanı tekrar göreve gelme şansı yakalarsa elbette yarım kalan işleri tamamlar. Bundan daha doğal bir iş olabilir mi?
Siz siyasete aktif olarak tekrar bir gün mutlaka döneceksiniz. Ben öyle hissediyorum. Bu Ankara Büyükşehir Belediyesi yanasın veya farklı bir alan.
Ben gene siyasetteyim ama Twitter'la yapıyorum siyaseti.
Ya siyasetliniz ama siyasetlisiniz
ama. Şimdi ben
ama
Cumhurbaşkanını... bazı bakanları bir kenara bırakayım. Siyaseti benden daha yoğun olarak yapan ikinci bir kişi söylesene bana.
Siz sürekli Twitter sahasındasınız yani.
Ama bir şey söyleyeyim. Ben bir laf söylüyorum. Ben bir tweet atıyorum. 50 tane internet sitesinde haber oluyor. İyi bir tweet atıyorum. 1 milyon tıklanma alıyorum.
Ya bunların her biri şüphesiz ki çok önemli. Sorum şu. Siz aktif olarak bir göreve başladığınızda biz Melih Gökçe'nin bakışını iletişimi açık mı göreceğiz?
Tabii.
Yani muhalif insanlarla en azından eleştirisel bağlamda oturabilir, konuşabilir mi? Yoksa böyle hardcore devam mı?
Ya ben Hatırlar mısın bilmiyorum, bu Twitter'ın ilk zamanlarında yemekler verirdim böyle 150 kişilik, 200 kişilik.
Yani onların ben çok...
Herkes gelirdi.
Evet.
Herkes çağırdım.
Zaten
her gruptan.
O Twitter yemeklerini, çaylarını nasıl çıkardınız?
Ben Twitter'da neler çıkartmadım.
Hatta siz Ankara'nın farklı yerlerinde de yaptınız değil mi o buluşmalar tabii, falan da yaptınız?
Çok yani. Yaptım. Çok
eleştiriye açık mısınız?
Tabii. Keşke mesela bu Twitter'da medeni olaraktan tartışabilsen. Adam ya sövüyor ya hakaret ediyor. Böyle bir şey olmuyor ki. Sor.
Siz bir ara soru cevap yapıyordunuz.
Yapıyordum mesela. Tabii. Çok, sık sık yapıyordum. Ama seviye çok düştü Twitter'da. Acayip düştü yani. Adamlar hep troll olduğu için artık. Birisi adına çalıştığı için. Onların gayesi sen çıktığın zaman sana laf sokuştursun. Yetti. Galip geldi. Laf sokuşturmayı galibiyet sayıyor. E otur tartış birader ya. Niye tartışmıyorsun?
YouTube'a bakış açınız nedir?
Bu yeni bir mecra. Dünyaya hükmediyor. Resmen hükmediyor.
Spor, tabii siz Ankara'daki spor kulüplerine çok ciddi katkılar sağladınız.
Evet.
Sizden sonra da biraz bu katkılar falan benim gördüğüm kadarıyla belediye biraz
benim
daha...
Benim ağım tuttu herhalde. Hiçbiri dikiş tutmuyor artık. Ben...
Ahettiniz mi?
Efendim?
Ahettiniz mi?
Ettim tabii, etmem mi? Hem de çok ettim. Ya Ankara Gücü'ne dokunmasalardı, o Cemal Aydın denilen adam dokunmasaydı Ankara Gücü kesin o sene Ankara'da şampiyondu, o dağıldığı sene. O bir hani şike meselelerin falan çıktığı dönem var ya, evet. Bütün takımlar sarsıntı geçiriyor.
Ama çok zor bir süreçti ya.
Zor bir süreç, hayır. O dönemde biz transferlerimizi yaptık Ankara Gücü'ne. Altılı bir turnuva yaptık Ankara'da. Şampiyon olduk altılı. Zaten 18 tane takım var, onun 3 katı. O zaman çok rahatlıkla ilk 3'e girecek bir takımdı. Belki şampiyon da olurduk, belli olmaz.
Şehrin tanıtımı için de çok önemli.
İnanılmaz bir şeydi. Yani. Ya bak, gelelim dünyanın gibi. En büyük spor tesisini yaptım. 16 tane saha var içerisinde. 5 tane birbirinden dev bina var. Kahrettim, orayı MİT'e verdim biliyorsun. Kahrettirdiler bana.
Şimdi orada MİT'in binası
MİT'in şey var. Yoksa yani hiç tartışmasız dünyanın en güzel tesisi. Ya Türkiye'nin demiyorum. Kaç tane dünyadan sporla ilgilenen kişi geldi... Hani bir halk tabiri vardı. Dipleri düştü gitti. Böyle bir tesisti yani. O tesis için beni hem federasyon küstürdü hem de o Ankara Gücü'nü elimizden aldılar. Onlar küstürdü. Ya bırakın. O tesisler bugün olsaydı Ankara Gücü kendi sporcusunu tamamen kendi yetiştiriyor. Kıskançlık.
Şey
haset.
Mesela,
haset.
Altın Ordu var. Onlar çok iyi altyapıdan
futbolcular çıkıyor. Ya Altın Ordu filan bunun yanında hikaye kalırdı. Sen tesisi görmedin tabii. Eğer tesisi bir görsen bak mübalağa, iğne ucu kadar mübalağam yok. Dünyanın en iyi tesisi. Yani git Real Madrid'e git, Barcelona'ya git, İngiltere, Manchester'a git. Nereye gidiyorsan git. Hiçbirinin tesisi bizimkinin kıyısından geçemez. Bu kadar iddialıyım. Melik Gökçük yaptı mı bir işi? Allah'ın izniyle en iyisini yapar. Sporda da bunu yaptım. Bizim Anka Park da böyleydi. Anka Park vizyonu olmayan, beceriksiz insanları hasetten karşımıza geçiriyor. Adam beceremiyor. Dünyası şu kadarcık. Şu kadarcık dünyası var. Sen bu adama Anka Park'ı kabul ettirebilir misin?
Sizin şey de çok iyi ya. Bu havalimanının hemen çıkarken sağ tarafta bir otomobillerle ilgili...
Bir şey söyleyeyim. Otonomiyi diyorsun.
Evet, evet.
O otonomiyi...
Siz yaptınız değil mi?
Hayır. Ben yapmadım. Şöyle, otonomiyi yapmak için yer konusunda belediyeden yer istediler. Verdiğim yerleri kabul etmediler. Sonra burası da verildi, burayı da kabul etmediler. Hmm. Ben iyice kızdım ve geriye çekildim. Bu sefer gitti, otonominin yerini kooperatif satın aldı. Ve orayı yaptılar, yapmaya başladılar. Fakat bir türlü bitiremediler. Gittim bunları topladım. Ya dedim arkadaş, size o kadar kızgınım. O kadar kızgınım ki.
Ama yine de yardım edeceğim.
Kızgınım ki. Ama yaptığınız iş Ankara için çok güzel bir. Bundan sonrasını ben tamamlayacağım dedim. Asfaltıydı, kanalizasyonuydu. Gerekli oraya yapılacak olan diğer altyapı çalışması, yeşillendirme her şeyine girdim. Ve ondan sonra biz yani bitmesine vesile olduk. Ben başlatmadım.
Son düzlükte siz varsınız.
Düzlük bittim tabii. Yani şöyle aşağı yukarı. Binalar hariç diğer kısımların bir en az %50'sini yapmışızdır yani.
Önemli
ve şimdi de en iyi dostum yani oradakiler.
Ama böyle var ya, sizi arka planda destekleyen çok isim var yani.
Bak bir şey söyleyeyim. Ankara'da ben sanayi bölgelerine yardım ediyordum. Başta İvedik Organize Sanayi olmak üzere. Oraların hepsine ben şey diyorum. Pardon özür dilerim. OSİM başta olmak üzere. Her tarafa yardım ediyorum. İvedik Organize Sanayi'ne... Çok enteresan bir teklifim olmuştur. Daha temel safhasındalar. Valilik de o şeyin içinde, organizasyonun içinde. Beni çağırdılar. Bütün İvedik Organize Sanayi'nin mensupları orada. Dedim ki benden ne istiyorsunuz? Onu söyleyin. Dediler ki başkanım İvedik organize sanayinin altyapısını bize yap. Ne kadar zamanda paramı ödersiniz geri dedim belediyenin. Dediler ki 2 senede veririz başkanım. Size karşı teklif getiriyorum dedim. 10 senede ödeyin, faiz vermeyin. İçine girdikten sonra taksitleri ödemeye başlayın.
Tam bir şirket yönetir gibi.
Tabii. Yani şimdi bir belediye niye böyle fedakarlık yapsın? Çünkü 2 sene sonra orası çalışmaya başlayınca her sene %5 vergi Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına girecek. Kanun gereği.
Evet.
Toplanan vergilerin %5'i belediye geliyor. Evet. Oradan o gelmeye başladığı zaman 30 defa çıkartacak onu.
Evet,
bu bir anlayış. Ondan sonra devam ediyoruz işe. Bu kooperatifçiler enteresandır. Kooperatifçiler bunu aynı zamanda bir kazanç kapısı olarak görürler. Kooperatifleri çoğaltmaya çalışırlar. Organize sanayileri bizden kopardılar kanunla. Koptu bizden. Altyapıyı ben yapıyorum. Onlar üstüne oturuyor resmen. Şey olarak. Bu benim ağrıma gitti. 3 sene 5 sene filan mücadele ettim. Her taraf dökülmeye başladı Ankara'da organize sanayilerde. İçim parçalanıyor. Ondan sonra topladım bu bütün organize sanayi bölgelerini. Arkadaş dedim hayatta ilk defa mağlubiyeti kabul ediyorum dedim. Ankara için ediyorum dedim. Kaybediyoruz çünkü dedim. Gelin protokolü yapalım her şeyinizi yapacağım dedim. Ve ondan sonra hep tekrar bütün altyapıları yaptım Ankara'nın.
Ya Ankara'da yakışır ama ya. Bunu yapmanız
yakışmaz. Bak hedef koydum.
Her yere yakışır tabii yani.
Ankara'ya hedefler koydum. Bu hedeflerden bir tanesi Ankara ticarette kişi başına düşen AVM'ler açısından kastediyorum 1 numara olacak. Yaptım. Ayrılırken 1 numaraydı. İstanbul'da metrekare olarak daha çoktur ama kişi başına değil. Kişi başına olarak Ankara'yı 1. bıraktım. Ticarette 1 numara yaptım. Sözümü tuttum. Sanayide 2 numara yapacağım dedim. Destekle. Onu da yaptım. Turizmde de dedim. İnşallah dedim. Sayılı şeylerden birisi olacağız. Kentlerden birisi olacağız. Başladım. Birincisi şey Ankafar. Tam bitiriyordum. Ayrıldım. İkincisi de özellikle İslami turizmi geliştirmek için Kutsal Emanetler Müzesi. Bilimin temelinde İslam vardır. Onun müzesi.
Evet.
Ve en önemlisi olan demin söylemiş olduğum gibi Kur'an Mucizeleri Müzesi.
Evet.
Kur'an Mucizeleri Müzesi. Bu bambaşka. Neydi bu biliyor musunuz? Tamamen üniversal stüdyolarının teknolojisini kullanıyorduk. 13 tane ayrı yer vardı. İçerisine girdiğin zaman başka bir aleme giriyordun. 7 boyutlu. Bütün sinemalar orada 7 boyutlu. İçinde yaşıyordun olayı. Ve 20. asrın sonu 21. asrın başındaki teknolojiyle anlaşılan ayet-i kerimeler vardı. Yani şimdi ancak idrak ediyorsun bunları. Onları orada direkt olaraktan şeylerde 7 boyutlu sinemalarda görecektin. Bambaşka bir dünya. Amerika'ya gittiğin zaman örneklerini görüyorsun, hayran oluyorsun yani.
Evet.
Ve hep şeyim şuydu, temennim şuydu. Bir taraftan girecek şey vatandaş,
diğer taraftan
inanmıyor,
ağlayarak
inanmıyor, çıkacak. İnancı yok. Öbür taraftan inşallah La ilahe illallah Muhammeden Resulullah deyip çıkacaktı. Müslüman girecekti, öbür taraftan çıktığında hamd edecekti. Ya Rabbi bana benim Müslümanlıkla şereflendirmişsin, sana hamd ediyorum diyecekti. Gayem buydu ve yapacaktım. Başladım. Hafriyatını bitirdim o sırada ayrıldım.
Son olarak şeyi soracağım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş.
Tabii sizin Allah gani gani rahmet eylesin.
İyi arkadaşınızdı. Siz tabii. O görevden alındığında da aslında birçok kişinin yapamadığını yaptınız yani.
Evet.
Bir tweet attınız.
Evet.
Tabii vefat edince de aynı samimiyette bir tweet attınız. Kadir Topbaş'la unutamadığınız bir anınız, hikayeniz var mı?
Kadir'le beraber Haç'ta, Umre'de bulunduk. O güzel bir hatıraydı benim için.
Onda. O şükür umresi miydi?
Evet, şükür umresiydi. Bak
sonra.
Bravo, biliyorsun. Şükür umresiydi. Şeyde, önce Kasım'da seçimler oldu biliyorsun.
Evet.
Tek başımıza iktidar olamadık. Arkasından ikinci seçim oldu.
Evet.
Seçim olunca iktidar olduk. Ondan sonra ikimiz de orada ahit etmiştim zaten. Gideceğim, hamd edeceğim Rabbime diye. Gittim, hamd ettim. O da geldi, hamd etti. Çok güzel, orada bir arkadaşlığımız oldu. Çok fotoğrafımız vardır orada.
Ne hissettin? Yani onun ilk vefat haberini alınca ne hissettiniz?
Çok üzüldüm ya. Netice itibariyle kaç dönem bir arada belediye başkanlığı yaptık. Pek çok yerde bir arada olduk. Özellikle belediye çalışmalarında sık sık, senelerce kanun çalışmaları oldu. Oralarda bir araya gelirdik. Ama sağ olsun bana tam yetkili vekalet veren bir o vardı. Diğer belediye başkanlarıyla paraların dağılımında anlaşamazdık. İstanbul ve Ankara bir aradaydı o konuda.
Kadir Bey'in vefatından sonra bir baro başkanı, çok talihsiz diye nitelendirmek istiyorum en azından. Yani toparlanacak bir tarafı yok ama. Siz o kişiye bir temas kurdunuz mu?
Hayır. Ben İki tane ayet-i kerime attım tweet olarak. Başka hiçbir şey söylemedim. Çünkü yani onun seviyesine düşülmez ki. Ne söyleyeceksin yani? Senin ölmeni istiyor. Ama ben şunu söyleyeyim. Kainat bir araya gelse, benim ölümümü arzu etse, Allah dilemedikten sonra benim ölümü bir saniye öne alamaz. Kainat bir araya gelse, benim için dua etse, Allah dilemedikten sonra bir saniye ömrümü uzatamaz. Bu Rabbimin takdiri ilahisi. Kendi söyler, kendi dinler. Toplumdan da, kendi camiasından dahi büyük tepki aldı.
Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum.
Sağ ol.
Siz tabii siyasetin her zaman böyle popüler ismisiniz ve sizinle röportaj yapmak her zaman olduğu gibi bugün de çok kıymetli. Ben sizi radyoda, radyo programlarında...
Ben çok zor sorular soracağım diye bekliyorum.
Ama şöyle aslında sorular sert de siz cevap verdiğiniz için size zor gelmiyor yani.
Öyle mi?
Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.